Ayrım 2, sayfa 17. Al Capone, John Cobbler. İkinci bölüm. Brooklyn'de geçen çocukluk. Napoli asıllı bir berber olan 41 yaşındaki Gabriel Capone, 26 Mayıs 1906 tarihinde Amerikan vatandaşlığına kabul edildiğini bildirir belgeleri eline aldı. Okuma yazması yoktu, İngilizce bilmiyordu. Ama vatandaşlığa kabul edileceklerin okuma yazma bilmesi gerektiğine ilişkin kanun ancak bir ay sonra yürürlüğe girecekti. Napolili berber Amerikalı olmuştu böylece ve eski kanuna göre karısı ile çocukları da onunla birlikte vatandaşlık hakkını kazanıyorlardı. 8 aylık hamile karısı Teresa, o zaman 6 yaşında olan en büyük oğlu Vincenzo ile birlikte 1893 yılında Napoli'nin kenar mahallelerinden birinden kalkıp New York'a gelmişler, Brooklyn'in kenar mahallelerinden biri olan gemi tersaneleri bölgesine yerleşmişlerdi. İki heceyle Capone olarak telaffuz etmeye başladıkları soyadlarının aslı Capone idi. Bölgenin en kalabalık İtalyan kolonisinin bulunduğu pis kokulu, çok gürültülü bir sokak olan Navy Street'e yerleştiler sonunda. Buradaki evler genellikle 2 ya da 4 katlı kırmızı tuğladan ya da ahşap yapılardı. Kiralar oda başına ayda 3 ila 4,5 dolar arasında değişiyordu. Hiçbirinde ısıtma tertibatı, sıcak su, banyo yoktu. Kiracılar sularını şişko kömür sobalarında ısıtmak zorundaydılar. Kışın dondurucu soğuğundan da yine bu sobalarla korunabiliyorlardı. Kısa bir süre manavlık yapan Gabriel, bu işte başarı sağlayamayınca evinden 3-5 adım ötede Park Caddesi 69 numarada bir berber dükkanı açtı. Çocuklarının sayısı ortalama 3 yılda bir yeni doğum oluyordu evde, 9'a yükseldi. 7 erkek, 2 kız. Vincenzo, sonradan adını James'e çevirdiler, ile Capone'ler Amerika'ya geldikten bir ay sonra doğan Ralph'den başka doğum sırasıyla Salvatore, sonraki adıyla Frank, Alfonso, Amadeo Ermino, daha sonra John, takma adı Mimi, Umberto, daha sonra Albert John, Matthew Nicholas, Rose ve Mafalda, İtalyan prensesinin adıydı bu, katıldılar aileye. 1880 yılında ülkelerinde başlayan büyük göç hareketinden itibaren sürüler halinde Amerika'ya gelmeye başlayan yoksul ve genellikle okumamış İtalyanlar yeni ülkelerine uymakta çok büyük zorluklar çekmekteydiler. Gelenlerin çoğunluğu Güney İtalyalı contadini ve artigiani, yani köylüler ile küçük zanaatçılardı. Kendi aralarında yaşamayı yeğe tutuyor, yabancılara karşı çekingen ve güvensiz davranıyorlardı. Yıllar yılı bir yandan düşman orduları, bir yandan da kendi köy ağaları tarafından ezilmiş olduklarından her türlü yetkinin ve yetkilinin karşısındaydılar. Politikacılarla polisleri en baş ve en tabii düşman olarak görüyorlardı. Kanunların da varlıklıkları korumak, yoksulları ezmek için yapıldığına inanmışlardı. Herhangi bir devlet kuruluşunda çalışmak demek, rahat hırsızlık yapabilmek için izin demekti onlara göre. O zamanın İtalyan göçmenleri için önemli olan aileye ve kendi gruplarına bağlılıktı her şeyden önce. Yeni geldikleri ülkeye bağlılık ikinci derecede kalıyordu. Bu yüzden yeni topluma karşı girişilen kanunsuz davranışları, işin içinde haraççılık, haydutluk bile olsa kınamazlardı. Hatta çoğu zaman kendi grubuna ve ailesine bağlı kalan bir kanun kaçağına yiğit gözüyle bakarlardı. Büyük umutlarla geldikleri, taşı toprağa altın sanılan yeni dünyada uğradıkları düş kırıklıkları, karşılaştıkları güçlükler, düşmanca davranışlar, İtalyanların kendi aralarında yaşama eğilimini daha da arttırmıştı. Resmi bir eğitim görmemişlerdi. Yaşadıkları ülkenin dilini doğru dürüst bilmiyorlardı. O zamana kadar yaptıkları işlerse tarım işçiliği, küçük esnaflık ve zanaatçılık olduğundan şehre geldiklerinde bulabildikleri işler ancak en düşük ücretli olanlardı. Hendek kazıyorlar, taş kırıyorlar, inşaat işçiliği yapıyorlar, boru döşeme, tren yolu döşeme işlerinde çalışıyorlar ya da el arabalarıyla sokak sokak dolaşıp satıcılık, işportacılık yapıyorlardı. Kimi de Gabriel Capone gibi manavlığı ya da berberliği deniyorlardı. 1910 yılında New York'ta çalışan ortalama İtalyan erkeği haftada 9.71 ile $11.28 arasında kazanıyordu. Yani aynı işi gören yerlilerden $2 ila $4 daha az. Bu nedenle karısı da çalışmak zorundaydı. Asık suratlı, sessiz, kalın çeneli bir kadın olan Teresa Capone terzilik yapmaya başladı. Çocuklarının çoğu da daha ergenlik çağına ulaşmadan şurada burada işler bulmaya koyulmuşlardı. Güney İtalya'dan gelen göçmenler yıllar yılı açık havada, parlak güneş altında çalışmış olduklarından, büyük kentin kenar mahallelerinde karşılaştıkları güçlüklere göğüs gerecek fizik gücüne sahiptiler. Ama burada doğan çocuklarının sağlıkları hiç de iyi değildi. İyi beslenemeyen, pis kokulu, soğuk sulu, kırık dökük, sağlık tesisatları bozuk evlerde, çok kalabalık bir durumda yaşayan, temiz hava alamayan, güneş yüzü göremeyen birinci kuşak İtalyan göçmenleri, öteki yabancı gruplara oranla sağlık bakımından en bozuk olanlardı. İtalya'da sağlık yetersizliğinden dolayı askere alınmayan 18 ile 20 yaş arasındaki gençlerin oranı %15 ile 22 arasında değiştiği halde New York'ta bu oran %35'e yükseliyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İtalyanların oturduğu 6 mahalleyi sokak sokak inceleyen Doktor Antonio Stella, buralardaki süt çocuğu ölümlerinin kentin öteki bölgelerinin iki katı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Öldürücü hastalıkların en belli başları solunum hastalıkları, diyare ve difteriydi. İtalyan göçmenlerin %60'ı okuma yazma bilmiyordu. Bütün yabancı gruplar arasında en yüksek yüzdeydi bu. Üstelik çocukları da çok küçük yaşta çalışmak zorunda oldukları için %1'den daha da az bir bölüğü liseye kadar okuyabiliyordu. New York okullarında 1910'da yapılan bir araştırmaya göre şehirde yaşayan 15 ulus arasında İtalyanlar gerilikte birinci gelmekteydiler. Yani bir sınıftan bir üst sınıfa geçme yaşları öteki ulusların çocuklarından daha yüksekti. Ancak hiçbir araştırma bu başarısızlığın nedeninin geri zekalılık olduğunu ileri sürmemiştir. Göçmenleri yakından inceleyen Protestan papazı Antonio Mangano, Güney İtalyalıların eğitilmemiş, gelişmemiş ama zeki oldukları sonucuna varmıştı. Zorunlu eğitim kanunu çıktıktan sonra okuma yazma bilmeyenlerin sayısı azalmış, ikinci kuşak İtalyan göçmenleri arasında okuma yazma bilmeyen hemen hemen hiç kalmamıştı. Ancak Capone kardeşlerin çocukluk çağında bu gelişme olmamıştı henüz. Okuldan kaçma eğilimi de yaygındı. En küçük kardeş Matt'ten başka liseyi bitiren olmamıştı ailede. İtalyan göçmenleri oğullarının, torunlarının bile başına dert olmaya devam eden bir inancın kurbanıydılar. Çok yaygın olan bu inanca göre İtalyanlarda doğuştan suç işleme eğilimi vardı. Aslında karşılaştıkları güçlükleri düşünecek olursak, işledikleri suç sayısının şaşılacak kadar az olduğunu görürüz. Bulabildikleri biçimsiz, adi, çok düşük ücretli işleri tevekkülle, onurla kabul edip yaparlardı. 1910 yılında İtalyanlar, New York'taki yabancı doğumlu nüfusun aşağı yukarı %11'ini oluşturuyorlardı. Buna karşılık yabancı doğumlu suçluların yalnızca %7'si İtalyandı. 9 yıl sonra yapılan bir araştırmada bütün Amerikan cezaevlerinde bulunan yabancı doğumlu suçlular arasında İtalyanlar 17 ulusun içinde 12. geliyorlardı. Bununla birlikte genç kuşak İtalyanlarının tevekkül içinde oldukları söylenemez. Dünyanın en varlıklı ülkesinde yoksul büyüyen, sözde herkese açık olan eğitimin, toplumsal ve ekonomik olanakların kendilerine kapalı olduğunu gören gençler duruma ana babaları gibi sessizce boyun eğmediler. Kendi değer ölçülerini geliştirmemişlerdi henüz. Ama ana babalarının eski ülkeden getirdikleri geleneklerin de Amerika'da işe yaramayacağını anlamışlardı. Bazıları mutlu, rahat bir yaşama ancak kanunsuz yollardan gidilebileceğine inanan küçük bir azınlık, profesyonel katillik, bombacılık, zorbalık, muhabbet tellallığı, işçi araççılığı, kumarhanecilik, yasak içki yapımı gibi işlere karıştılar. Napoliten Camorra, Carbonari ve Mafia gibi yırtıcı gizli İtalyan topluluklarının metotlarıyla Amerikan iş çevrelerinin metotlarını ilk birleştirmeye başlayanlar, kanun tanımayan bu birinci ve ikinci kuşak İtalyanlar olmuşlardı. Başlangıçta gelişi güzel, disiplinsiz bir yağmacılık ya da çapulculuktan ileri gitmeyen davranışları giderek tarihe geçen en gelişmiş, en rahat işleyen cürüm örgütünün kurulmasına yol açmıştı. Amerika'daki İtalyan nüfusunun çok küçük bir azınlığından fazlası bu örgüte katılmamıştı hiçbir zaman. İtalyanlar arasındaki suç işleme oranı öteki yabancı ulusların ya da yerde Amerikalılarınkini aşmamıştı. Ancak kanunsuz yaşayan bu küçük azınlık öteki göçmenlerin eskiden kalma ön yargılarının pekişmesine, yaygınlaşmasına yol açmıştı. Dagoların, Ginzoların, dipnot, New York argosunda İtalyanlara takılan adlar. Hem doğuştan cani ruhlu hem de gövdece pis, akılca geri oldukları inancı yaygındı. Sonuç olarak bu haksız kötülemelerin kurbanları birbirlerine daha da yaklaşıyorlar, hiçbir yabancının giremeyeceği sımsıkı gruplar kuruyorlardı. Kendi aralarında da geleneksel sınıf ve doğum yeri çizgilerine göre bölünmüşlerdi. Tıpkı ana yurttaki ataları gibi. Kent asıllı Artigiano, köylü asıllı Contadino'yu küçümsüyor, okumuş yazmış Galantomo her ikisini doğru görüyordu. Toplumsal durumu ne olursa olsun Sicilyalı Napoli asıllı yurttaşına karşı güvensiz davranıyor, Romalı Kalabriyalılara işi düştüğünde tetikte oluyordu. Kanunsuz yaşayanlar arasında bu ayrımlara daha da çok dikkat edilmekteydi. Örneğin Sicilya kökenli mafya örgütü 1930'lara kadar Sicilyalı olmayan herkese kapalı kalmıştı. Eski bir mafya askeri olup da sonradan bülbül kesilen Joseph Vallacci'nin ana babası Napoli asılıydı. 1963 yılında Senato Araştırma Komisyonu'nda tanıklık yapan Vallacci, 33 yıl önce mafya ailesine katılması için yapılan çağrı karşısında neden kararsız kaldığını şöyle açıklamıştı ifadesinde. Başlangıçta reddettim. Sebebi ise Sing Sing'deyken eskilerden biriyle tanışmıştım. Neler gelmiş başına zamanında, ne savaşlar yaparlarmış dediğine göre Sicilyalılarla Napolililer arasında. Kendisi Napoliliydi. Adı da Alexander Senaro. İşte böyle her bir şey anlatırdı bana. İşin aslını bir bir söylerdi. Hani mesela derdi ki Sicilyalı bir dostun olsa 20 yıl dostluk yapsanız, günün birinde onlardan biriyle atışacak olsan o Sicilyalı sana yüz çevirir. Korkuttu beni anlayacağınız derken bunlar bana teklif yapınca arkadaşın dedikleri geldi aklıma. İlk başta kabul etmemem bu yüzden. Amerikalı İtalyanlar arasında kendi toplumuna bağlı kalma eğilimi o denli ileriydi ki, kişilerin hayattaki yolları ne kadar ayrılırsa ayrılsın, birbirleriyle ilişkilerini kesmezlerdi ömür boyunca. Bir gangsterin cenazesinde tabut taşıyanlar arasında ceza yargıçlarının ya da eyalet savcılarının bulunması ya da emekli ayrılan yüksek bir memur onuruna verilen yemekte polis komiserleriyle esrar satıcılarının yan yana oturduklarının görülmesi bu yüzdendir işte. Örneğin İtalyan Amerikan Demokratik Kulübü lideri, New York kentinin 10 yıllık sorgu yargıcı Albert A. Vitale, 1930 yılında Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından görevinden alınmıştı. Buna sebep olarak ünlü haraççılarla ilişkisi olması gösteriliyordu. İşin aslı şuydu, 3 ay önce üyesi bulunduğu politik kulüp onuruna bir yemek vermiş ve bu yemekte 7 ünlü gangster de yer almıştı. Bu ünlülerin en ünlüsü ise enginar kralı olarak bilinen Ciro Terranova'ydı. Terranova, enginar satıcılarının yalnızca kendi üretici toptancı şirketiyle iş yapmaları sağlamak için her türlü zorbalığa başvurmuş ve başvurmakta olduğundan kazanmıştı bu lakabı. Öte yandan Vitale'nin görevinden alınması hemen hemen hiç azaltmamıştı prestijini. Yeniden avukatlığa dönüşünü kutlamak için İtalyan-Amerikan Demokratik Kulüpleri Federasyonu'nun onuruna verdiği yemekte şu kişiler bulunmaktaydı. Genel oturum yargıcı John J. Fresci, Eyalet Yüksek Mahkemesi yargıçlarına Salvatore A. Cotillo ile Luis A. Valente, sorgu yargıçları Joseph Raimo, Thomas Aurelio ve Michael Delaghi. 1952 yılında ise New York Eyaleti Cürüm Komisyonu, politikacılarla gangsterler arasındaki ilişkileri araştırmak için birkaç yıl önce Biltmore Oteli'nde yapılan bir toplantı konusunda bilgi toplamak üzere bazı tanıkların ifadesine başvurmuştu. Söz konusu toplantıda bir araya gelen kişiler şunlardı. Il Processo Italo-Americane gazetesinin sahibi Generoso Pope, eski genel oturum yargıçlarından Francis X. Mancuso, bölgenin Demokratik Parti lideri Carmine De Sapio, Yargıç Valente ve Frank Costello adıyla tanınan haratçı Francesco Saveria, Cenovalı olan Valente dışında hepsi Güney İtalya asıllıydı bu adamların ve son derece masum bir amaçla toplanmışlardı. Gazeteci Pope, savaş yetimi İtalyan çocukları yararını açmak istediği bir kampanyayı planlamak üzere çağırmıştı arkadaşlarını. Sorguya çekilen Yargıç Mancuso, Castello'yu 35 yıldır tanıdığını itiraf etmekte hiçbir sakınca görmemişti. Onun ana babasıyla benimkiler aynı ilçede büyümüşler diye rahat rahat açıkladı. Hatta iki aile arasında hısımlık da vardır. Benim kuzenimle onun kuzeni evlidir. Costello ayrıca Generoso Pope Jr.'ın isim babasıydı. Hatta 1957 yılında bilinmeyen bir saldırgan tarafından vurulup yaralandığında gazetecinin oğluyla yediği akşam yemeğinden yeni ayrılmıştı. Al Capone tipik İtalyan asıllı bir Amerikalı değildi. Yabancı asıllı olmaktan özel bir gurur duymazdı çünkü. Basında doğum yeri olarak Napoli ya da Sicilya verildi mi kızar, ben İtalyan falan değilim derdi, Brooklyn'de doğdum ben. Doğum tarihi 17 Ocak 1899'du. Capone'ların evinin bir sokak ötesinde Tilbury ile Lovren sokakların kesiştiği köşede ufak garip görünüşlü beyaz badanayla sıvalı bir kilise vardı. St. Michael Kilisesi. Sokak düzeyinden daha alçak olan bu yapıya girebilmek için 8-10 basamak inmek gerekirdi. Mahalledeki İtalyanların çoğunluğu gibi Gabriel ile Teresa Capone'da St. Michael'da ibadet ederlerdi. Doğumundan 3 ay sonra alı getirip burada vaftiz ettirdiler. Al'in ilk 10 yılını geçirdiği mahallede yaşama koşulları çok güçlü gerçi ama hayat hiçbir zaman sıkıcı ya da durgun olmuyordu. Yırtık pırtık kılıklarıyla top oynayan, otomobiller arasında koşuşan, bağırışıp çağırışan sürülerle çocuk gürültülü bir canlılık verirlerdi sokaklara. Esmer, kalın kalçalı kadınlar olan anaları ise başlarında yiyecek dolu sepetler taşıyarak oradan oraya dolaşırlardı bütün gün. Kaldırım kenarlarında dizi dizi duran sebze meyve arabaları çevreye güzel kokular salan rengarenk kümeler halindeydiler. Alçak basık evlerin duvarları üzerine dantel gibi dolanmış yangın merdivenleri sarsılır sallanırdı. Biraz ötedeki Myrtle Caddesi'nden geçen banliyö trenlerinin etkisiyle 1913 yılında o zamana kadar yapılan en uzun asma köprü olan Williamsburg Köprüsü'nün tamamlanması ve buraya hem kara hem tren yolunun yapılması sonucu ucuz konut arayan bir sürü insan doldurmuştu bu bölgeyi. Capone'ların oturduğu mahallenin koruyucu azizi St. Michael'dı. 29 Eylül'e rastlayan St. Michael yurtusundan başka bir de 8 Mayıs'ta kutlanırdı bu aziz. Bütün gün süren tören ve eğlenceler sabahleyin kilisenin önünde başlar, hemen hemen 200 üyesi olan St. Michael topluluğu resmi geçide başlamak üzere burada toplanırdı. En önde giden aziz Michael'ın bayraklarının iki yanında dizi dizi ak giyimli kız çocukları yürürdü. Bayrağın üzerinde baş meleğin bir resmi vardı. Bir elinde alev alev yanan bir kılıçla şeytanı sindirmiş olan baş melek, öteki elinde de üzerinde Quis ut Deus, yani kim tanrı gibidir yazılı bir kalkan taşırdı. Grup Attanasio'nun bandosu eşliğinde Tiller'ı sokağı boyunca yürür, Navy sokağındaki rıhtımları geçer, York sokağını da dolaşarak başladığı noktaya gelirdi. Resmi geçit yolu boyunca bütün pencerelerde Amerikan ve İtalyan bayrakları dalgalanır, sokak oluklarında çatapatlar patır patır patlardı. Bir keresinde çevredeki öteki yabancı kolonilerden işitilen bu patlamalar, meşhum kara el çetesinin bazı kurbanların evlerini havaya uçurmakta olduğu biçiminde yorumlanmıştı. Geçit resminin sonunda rahip Garofalo'nun önderliğindeki dinsel tören başlardı. Bundan sonra Atanasio ile çalgıcıları hemen kilisenin yanına yapılmış olan bando platformuna tırmanırlar, opera uvertürleri çalarak ortalığı çınlatırlardı. Akşam oldu mu müzik zıvanadan çıkar, millet sokaklarda dans etmeye, yiyip içmeye başlar, havai fişekler gökyüzünün renge ışığa boğardı. Telgraf direklerinden yüzlerce kandil sallanır, gecenin son seyri de bu kandillerin hep birlikte koskocaman bir fıslamayla sönerken lacivert gökyüzüne salladıkları turuncu alevler olurdu. Sıcak havalarda Sens ile Navy sokaklarını kesiştiği köşede verilen açık hava konserlerini dinlemeye yüzlerce kişi giderdi. Dramatik tenor Signor Tuttino Giovanni, ünlü opera sanatçısı bariton Scotti'nin akrabası olduğunu iddia eden Laternacı Paolo Scotti'nin eşliğinde Verdi aryaları söyler, bir yandan önüne atılan bozuk paraların şıkırtısına kulak kabartırken, bir yandan da seyirciler arasında iri göğüslü bir kızcağızı gözüne kestirir, baygın bakışlarını onun gözlerinden ayırmadan sol yumruğunu yüreğinin üstüne bastırıp ona doğru uzatarak aşikâne yalvarmalarını sürdürürdü. Al Capone'da İtalyan Grand Operası'na karşı büyük bir hayranlık uyandı. Geceleri sabaha kadar Sens sokağını dolduran kalabalığın çok daha başka zevkleri vardı. Seferden dönen, içkiye kadına susamış denizciler soluğu burada alırdı. Doğu kıyısının en zorlu limanıydı burası. Tetikte olmayanların başına türlü belalar gelebilirdi. Bir köşede ölü bulunmak bile vardı işin içinde. Çok sert ve ucuz alkol satan küçük barlarda 3-4 sıra dizilirdi müşteriler. Gecenin bir saatinde parası tükenenlerin yardımına koşacak rehinci dükkanları vardı sabaha kadar açık olan. Gövdeye dövme yapan dükkanlar, kumarhaneler, dansingler, odaları saatle kiralanabilecek kırık dökük oteller ve ünleri yedi deniz dört bucağa yayılmış, oyalı boyalı, parlak giysili fahişelerle, örneğin düşes, örneğin bütün dişleri altın olan denizaltı Mary doluydu sokak. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.